Dudaktan kalbe.
Ayrım 33.
Pencereleri açmıştım. Cavidan içeri odada elbiselerini değiştirirken ninniyi çalmaya başladım. Kemanım en eski arkadaşımdır. Sevincimi, kederimi hep onun diliyle söyledim. Kalbimin en gizli sırlarını yalnız o bilir. Kemanımın üstüne bu gece benden ilk defa gözyaşı damlaları dökülüyordu. Zannediyorum ki yorgunluğun tesiri. Yoksa şimdiye kadar buna benzemez ne acılar gördüm. Yahut annemin matemi. Ne bileyim. Ben bu gece bu kemanı kınalı yapıncak için çaldım. Başladığım vakit acaba uykuda mıydı? Öyleyse kim bilir nasıl uykusundan uyanmıştır. Kınalı yapıncağı şimdi penceresinde görür gibi oluyorum. Lambasını söndürmüş, ay aydınlığında saçları parlıyor. Kınalı yapıncak şimdi mutlaka benimle beraber ağlamıştır. Lamia ile beraber ağladığımıza hiç şüphem yok. Geldiğim gün bir hoş tesadüf oldu. Çarşıda Şükrü Bey'e rast geldim. Yanında Fikret vardı. Çocuk şimdi 5-6 yaşına gelmiş. Şükrü Bey dayızadelerimden birisiyle konuşurken ben de Fikret'i istintaka başladım. Elinde paketi göstererek, "Bey baban sana oyuncak mı aldı? Küçük Bey," diye sordum. "Oyuncak değil, Lamia ablama çorap aldık." Fikret'i kucağıma alıp yanaklarından öpmemek için adeta kendimi zorladım. "Lamia ablanın çoraplarını bey baban mı alır? Onun kocası almaz mı?" Çocuk serbest bir tavırla, "Lamia ablamın kocası yok ki," dedi. Gönlüm beni aldatmamıştı. Kınalı yapıncak buradaydı. Hem de evlenmemişti. Evet, Lamia'nın beni burada birdenbire görmesini isterdim. Onun birdenbire şaşırdığını görmek hoş bir şey olacaktı. Fakat buna imkan yok. İzmir'e geldiğimi duymayan kalmamıştı ki. Şükrü Bey beni görünce ilk sözü, "Efendim, gözlerimiz yolda kaldı. Bir haftadır bekliyoruz," oldu. Epeyce zaman geçmişti. Ben hala gözlerimde yaşlarla ninniyi çalmaya devam ediyordum. Yanımda bir hafif nefes işittim. Titreyerek başımı çevirdim. Cavidan soyunduktan sonra yavaş yavaş yanıma gelmişti. "Kenan, bu gece bütün şairliğin üstünde, bu adi ninniye adeta bir sanat eseri ruhu veriyorsun. Hem gözümdeki yaş damlalarını gizlemek, hem karımın yüzüne bakmamak için başımı hafif bir hareketle öte yana çevirdim, yüzümü kemanımın üstüne eğerek devam etmek istedim. Fakat biraz evvelki füsun dağılmıştı. O kadar güzel sesler çıkaran kemanım, birdenbire elimde kaba bir tahta parçasına tahavül etmişti. Onu asabi bir hareketle piyanonun üstüne fırlattım, hala Cavidan'ın yüzüne bakmaktan çekinerek, "Haydi yatalım artık," dedim. Karımın yorgunluktan gözleri kapanıyordu. Ben soyununcaya kadar yatağın bir kenarında uyuyakaldı. Ayaklarımın ucuna basarak yatak odasından çıktım. 3 sene evvel siyah yıldızları bestelediğim odada bu satırları yazmaya başladım. Ara sıra kalemi önüme bırakıyorum. Bozyaka yazlarının en güzel musikisi olan Ağustos böceklerini dinliyorum. Eski aşinalar gibi karanlığın içinde lambama gelmeye başlayan pervaneleri, uzun yeşil kanatlı gece böceklerini görüyorum. Buradaki hayatta ne doyulmaz bir lezzet var. Yarın kınalı yapıncağı göreceğim. 22 Haziran. Kınalı yapıncağı göremedim. Ne tuhaf şey. Lamia nasıl oldu beni görmeye gelmedi? Fakat ben de bir an yalnız kalmadım ki. Ah bu saygısız misafirler, beni burada da rahat bırakmıyorlar. Sabahtan akşama kadar belki 10 takım misafir geldi. Kenan Bey'e sefa geldiğine gelemedik, kusura bakmasın. Yarın uğrarız inşallah diye haber, tezkere gönderenler de başka. Yarım saat vakit bulup Şemi Dede'ye gidemedim. Zavallı Şemi Dede bir felakete uğramış. Geçen sene karısı genç bir deveciye kaçmış. İhtiyar arkadaşım şikayet etmiyormuş. Fakat herhalde çok meyus olduğunu tahmin ediyorum. Yarın erkenden ona gideceğim. Akşamüstü Şükrü Bey bize uğramıştı. Yanında Fikret'le Semiha vardı. Birkaç defa dilimin ucuna geldi. Lamia hakkında malumat isteyecektim. Bu gayet tabii bir şey olacaktı. Şükrü Bey'in hiçbir şey hissetmediğinden eminim. Maceraya dair küçücük bir koku almış olsa bana başka türlü muamele edecekti. Evet, Lamia'nın ne yaptığını, henüz niçin evlenmediğini sormak en tabii bir şey olacaktı. Fakat bir türlü cesaret edemedim. Fikret'le Semiha'nın konuşmalarına dikkat ediyordum. Çocuklar sık sık Lamia'dan bahsediyorlardı. Üstünü kirlettin, Lamia ablam sana darılır. Lamia ablam bana sılıncak kuracak. Birkaç defa misafirlerimi bırakarak bahçeye çıktım, bağın arka kapısı civarında dolaştım. Lamia uzaktan olsan görünmeli değil miydi? 23 Haziran. Bu sabah geç uyanmıştım. Yatağımın içinde tembel tembel sigara içerken Cavidan odaya girdi. Elinde bir kağıt vardı. Münir Bey'den şimdi bir tezkere aldım. Bugün Buca'da at yarışı varmış. Bizi davet ediyor. 2 saat sonra bizi almak için arabayla bağa uğrayacağını söylüyor. Ne münasebetsiz fikir dedim. Biz buraya dinlenmeye geldik. Avrupa'da yarışlardan gına geldi, öyle değil mi? Evet ama bu başka. İzmir yarışlarını görmek eğlenceli bir şey olacak. Adam sen de, gördüklerimizin adi bir karikatürü. Daha iyi dedin ya, tabii bu fırsatı kaçırmayacağız. Vazgeç Cavidan, görmeye değer bir şey olsa ben hiç seni götürmek istemez miyim? Bak, daha misafirlerden göz açamadık. Seninle güzel güzel evimizde otururuz. Sonra akşama doğru gezmeye çıkarız. Sen daha etrafı göremedin. 40 çamlara gideriz. Hatta istersen seni Arap Deresi'ne götüreyim. Cavidan hafifçe omuzlarını silkti. Arap Deresi ne şairane isim. İnsan zanneder ki bana bir cennet ziyareti teklif ediyorsun dedi. Karımın ara sıra böyle hakarete benzeyen müfrit ve kuru istisaları vardır. Onlara hemen hemen alışmış olmakla beraber bu söz canımı sıktı. Fakat aksi bir cevap vermedim. Sade ağır bir tavırla, tabiat herkesle ayrı dilden konuşur. Ben buralarda büyüdüğüm için bu yerleri başka gözle görüyorum dedim. Sonra bu bahsi kapatmak için acele acele ilave ettim. Herhalde Münir Bey'e bir mazeret göstereceğiz değil mi Cavidan? İmkan yok. Çünkü ben cevap gönderdim. Senin bu arzumu reddedeceğini tahmin edemiyordum. Tabii, yine de aklından böyle bir şey geçirmiyorsun. Madem ki istiyorsun, gideriz. Güzel ama sen böyle mektebe gitmek istemeyen çocuk gibi somurtursan bunun hiç zevki kalmaz. Konuşmamız tehlikeli bir ceryan alıyordu. Biraz kurnazlık etmek, karımın zayıf damarına basmak lazımdı. Gülmeye başladım, okşayıcı bir tavırla, ''Niçin böyle söylüyorsun Cavidan?'' dedim. ''Biz buraya niçin geldik? Benim çalışabilmem için değil mi? Ben bir keşiş gibi yaşayamazsam, kalbim dünyaya ait arzulardan, endişelerden tecerrüt etmezse, sanatın istediği ruh sükununu nasıl bulurum? İster misin yine at koşusu falan diye yeniden havalanayım? Seninle güzel güzel seyranlar yapalım, eğlence yerlerinde dolaşalım. 2 ay sonra yine elimiz boş olarak İstanbul'a dönelim. Halbuki ben kati olarak çalışmaya başlamak istiyordum. Cavidan için bu öyle bir sebepti ki akan sular dururdu. Hemen yumuşadı. Pekala, öyle olsun. Münir Bey'e haber gönderelim, o da bizim için rahatsız olacak dedi. Hayır, bu doğru olmaz. Sen Münir Bey'le gidersin, ben kalırım. Bu at koşularını sen hiç görmedin. Seni çok enterese edeceğini ümit ederim. 2 saat sonra Cavidan'ı Münir Bey'in arabasına bindirdiğim vakit geniş bir nefes aldım. Mektepten kaçmış bir haylaz çocuk gibi esniyordum. Sıcak bir öğle vaktiydi, bağın içinde dolaşmaya başladım. Birkaç kere aradaki ince yola çıktım, Şükrü Bey'in bahçesinde kimseler yoktu. Sık ağaç kümeleri arasından güçlükle seçilen kulenin tahta kepenkleri kapalıydı. Lamia bugün mutlaka gelecek. Fakat vakit pek erken. Çocukları çıkarmak için havanın serinlemesini bekliyor diye kendimi avutuyordum. Şemmi dedeyi ayak üstünde görebilmiştim. Daha uzun boylu konuşmaya, dertleşmeye vakit bulamamıştık. 1-2 saat vakit geçirmek için onu ziyaret etmeyi düşündüm. Caddeye çıkarak ihtiyar arkadaşımın bağına doğru yürümeye başladım. Fakat tek servinin altındaki küçük taş kuleyi uzaktan gördüğüm vakit içimde bir tereddüt uyandı. Bugün çok mesut ve neşeliydim. Gülmeye, söylemeye, afacanlık etmeye ihtiyacım vardı. Fakat arkadaşım dertliydi. Onun matemini hürmet etmek, canım gülüp eğlenmek isterken ona hazin şeylerden bahsetmek lazım gelecekti. Kendi kendime, Oldu olacak, haydi şu günün zevkine dokunmayayım. İhtiyar arkadaşımı teselli etmek için dünya kadar vaktim var. Ben güneşin bu kadar güzel parladığı günü hayatımda pek nadir gördüm dedim. Çitlerin üstünden boş bir bahçeye atladım. Oradan Arap deresine inen keçi yoluna geçtim. Niyetim pek uzaklara gitmek değildi. Fakat yine yavaş yavaş kendimi eski hatıralara kaptırdım. Onlar beni kuvvetli bir su akıntısı gibi ta Zeybekler Pınarı'na kadar götürdü. Birkaç dakika orada oturmak, yosunlu kayaların görünmez yerlerinde damlayan, mağaranın karanlık derinliklerinde gizli hıçkırıklara benzeyen akisler uyandıran suları dinlemek, kırık taşların kenarından sarkan kaya üzümlerinin kırmızı sayvanlarını seyretmek istiyordum. Fakat zaman hissini kaybettim. Uzun bir müddet orada uyuşup kaldım. Öyle ki geri dönerken güneş Ilıca tepelerine doğru inmeye başlıyordu. Geç kalmak korkusuyla adeta yollarda koşuyordum. Bağa vardığım vakit yorgunluktan nefesim kesilmiş, vücudum ter içinde kalmıştı. Acele acele kuyu başında doğruldum. Bir ağaç kümesi yanından geçerken kulağıma bir çocuk kahkahası, Fikret'in sesi geldi. ''Lamia abla, topu bana at.'' Yorgun dizlerim titremeye, kalbim daha sık sık çarpmaya başladı. Çitlenbiklerin arasında gözüme bir pembe yeldirme ilişti. Ah, kınalı yapıncak, sana bu kadar ehemmiyet verdiğimi bilir miydin? Lamia tıpkı evvelsi gece hayalimde gördüğüm gibi taş havuzun kenarında oturuyordu. Yüzü öbür tarafa dönüktü. Fikret beni görünce, ''Lamia abla, bak kim geldi?'' dedi. Bu heyecanı tahmin edememiştim. Canım dudaklarıma gelmiş gibiydi. Genç kız lakayt bir tavırla başını çevirdi. Yüzünü görünce bir hafif feryat kopardım. Lamia benim kınalı yapıncak değildi. Biraz sonra hakikati öğrenmiş bulunuyordum. Kınalı yapıncak İzmir'den gidelim meğer 2,5 sene olmuş. Şükrü Beyler, Fikretler, Semiha'ya bakmak için evlatlık olarak Rumelili bir muhacir kızı almışlar. Bu çocuğun ismi Leman'mış. Bir türlü kınalı yapıncağı unutamayan çocuklar ona Lamia abla diyorlarmış. 5 Temmuz Bozyaka. 2 hafta evvel buraya geldiğimiz vakit Bozyaka pek tenhaydı. Bağ sahiplerinin birçoğu daha gelmemişlerdi. Şimdi artık civarda boş kule kalmadı. Bu sene Bozyaka'da her vakitkinden daha coşkun ve neşeli bir hayat var. Bağlar, bahçeler renk renk kadın yeldirmeleriyle dolu, akşamüstleri yollar kalabalık birer gezme yeri halini alıyor. Geceleri 40 çamlarda mehtap alemleri yapılıyor, her akşam bir yerde toplanan gençler sabahlara kadar çalıp çağırıyorlar. Hasılı Bozyaka bu sene bir bayram yeri gibi. Herkes eğleniyor, hatta bu Alaturka dekoru biraz adi, bu insanları iptidai, bu eğlenceleri sefil bulan Cavidan bile. Karım dün bana diyordu ki, bu kadar eğleneceğimi ümit etmiyordum, doğrusu seni memnun etmek için buraya gelmeye razı olmuştum, fakat hakikaten hoşuma gitmeye başladı. Cavidan'ı sık sık civar bağlara davet ediyorlar, arada sırada İzmir'e iniyor, hatta geçen hafta 2 gece Karşıyaka'da babasının eski dostlarından birinin evinde misafir kaldı. Evet, Bozyaka'da herkes eğleniyor. Sadece ben sıkılıyorum. Hem de ölecek gibi. İstanbul'dan ayrıldığıma günde 1000 kere pişman oluyorum. Başkalarının neşesi azabımı arttırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Bozyaka gözümde bütün rengini, bütün füsununu kaybetti. Günler bitip tükenmek bilmiyor. Bu hiç yeni bir şey getirmeyecek, renksiz günlerin can sıkıntısını, yorgunluğunu ilk sabah aydınlıklarıyla beraber duymaya başlıyorum. Günlerin güneşi gibi gecelerin mehtabı da sönük, cansız, yürek üzücü. Ne geceyi, ne gündüzü, ne Arap deresini, ne 40 çamları... Hülasa hiçbir şeyi sevmiyorum, istemiyorum. Kendimi aldatmak, avutmak için çok uğraştım. Fakat beyhude, ben kınalı yapıncağı seviyorum. Nasıl, niçin bilmiyorum. Sadece şundan eminim ki bu aşk kanıma, kalbime işlemiş. Ben ölmeyince çıkmayacak. Bu aşkı evvela derin bir merhamet zannettim. Lamia'nın burada olmadığını öğrendiğim günün ferdasıydı. İçimde anlatılmaz bir acı ile bağda dolaşıyordum. Tahammül edemedim, Şükrü Bey'in bahçesine gittim. Adamcağız beni kulenin önündeki çardağa aldı, şuradan buradan konuşmaya başladık. Teessür ve heyecanımdan renk vermemek için bütün kuvvetimi sarf ederek Lamia'yı sordum. Unutulmuş bir çehreyi hayalinde bulmak isteyenler gibi gözlerimi kısarak...
Ayrım sonu.